Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Büyük Kapatılma. Michel Foucault. Ayrıntı Yayınları. 2. Basım 2005. Türkçeye çevirenler Işık Ergüden, Ferda Keskin. Bu kitap 316 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mart 2010. Okuyan İris Gür. 17. yüzyıldan itibaren tüm Avrupa'yı etkisi altına alan büyük bir değişimin nedenlerini ve sonuçlarını tartışıyor Büyük Kapatılma. Foucault'a göre bu süreç kapitalizmin iktisadi işleyişinin doğrudan bir sonucudur. Çalışamayacak durumda olan veya çalışmak istemeyen, fabrikanın boğucu karanlığı yerine önceki dönemlerde olduğu gibi gün ışığı altında yaşamak isteyen, işsiz ve yersiz yurtsuz bir kalabalık ilk kez bu dönemde Paris'te kurulan Hôpital General adlı bir mekana kapatıldı. Hastalar, sakatlar, akıl hastaları, suçlular, ahlaksızlar, eşcinseller, kadın erkek ayrımı yapılmadan aynı yere koyuldu. Diğer Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamalarla paralellik gösteren bu süreç, 19. yüzyılın başında modern hastane, akıl hastanesi, hapishane, okul gibi bir dizi kurumun ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Görünürde hastalar, akıl hastaları, suçlular gibi norm dışı bireylerin insanca koşullarda tedavi veya ıslah edilmesini ya da normal bireylerin doğru biçimde eğitilmesini sağlayan bu kurumlar, esasen modern kapitalist toplumun disiplinci tekniklerinin geliştirildiği mikro iktidar mekanizmalarıydı. Bu kurumlarda geliştirilen teknikler tüm topluma yayılarak kapitalizmin ihtiyaç duyduğu üretken ve itaatkar bedenlerin üretilmesinde kullanılmıştır. Nitekim bu disiplinci teknikler günümüzün polis devletlerinde büyük kapatılmanın ve büyük gözaltının toplumun tüm hücrelerine nüfuz ettiği güvenlik toplumlarında en yetkin halini almıştır. Bu tarihsel süreçten yola çıkan Foucault, çalışmalarını tamamen arkeolojik bir kazı biçiminde sürdürmüş, kurumların iç işleyişlerini, mekanizmalarını tarihsel belgeler ışığında gözler önüne sererken, aynı zamanda da bu kapatılma kurumlarının bugününe dair ciddi karşı çıkışların protestolarında kaynağında pratiğinde yer almıştır. İktidarın günümüzde insanları özneleştirme, bireyselleştirme ve böylece denetim altına alma tekniklerinin ayrıntılı bir analizini yapan Foucault'un gerek kliniklerdeki akıl hastalarıyla kişisel çalışmaları, gerekse de hapishaneler üzerine enformasyon grubunun kurucusu ve aktif elemanı olarak sürdürdüğü çalışmalar, özellikle hapishaneler konusunun sürekli gündemde olduğu Türkiye'nin tüm entelektüelleri ve aktivistleri için can alıcı çözümlemeler içermektedir. Niçin ve nasıl kapatıldığımızı, kapatılmaya direnişin biçim ve içeriklerini düşünmek isteyenlerin tekrar tekrar okuyacağı metinler. Michel Foucault. Michel Foucault 1926'da Poitiers'de doğdu. 1946'da Fransa'nın en önemli eğitim kurumlarından École Normale Supérieure kabul edildi. Felsefe ve psikoloji okudu. 1948'de felsefe, 1949'da psikoloji dallarında lisans derecesi aldı. Bu yıllarda birçok ünlü ismin yanı sıra Louis Althusser'in ve Hegel uzmanı Jean Hippolyte'in öğrencisi oldu. 1950'de girdiği Fransız Komünist Partisi'nden 1952'de ayrıldı. Bir süre hastanelerde psikolog olarak çalıştı. 1953'te Althusser'in yerine École Normale'de felsefe asistanı oldu ve psikoloji eğitimine devam etti. Paris Psikoloji Enstitüsü'nden psikopatoloji ve deneysel psikoloji diplomaları aldı. Marksist bir bakış açısıyla yazdığı ilk kitabı Maladie Mentale et Personnalité'den 1954 Akıl Hastalığı ve Kişilik'ten sonra Georges Dumézil'in tavsiyesiyle İsveç Uppsala'daki Maison de France'a direktör oldu. Burada Histoire de la Folio à l'âge classique, klasik çağda deliliğin tarihi üzerine çalışmaya başladı. 1958'de İsveç'ten ayrılıp önce Varşova'ya, ardından 1959'da Hamburg'a gitti. Deliliğin tarihini tamamlayıp Clermont-Ferrand Üniversitesi'nde psikoloji dersleri vermeye başladı. 1961'de deliliğin tarihini doktora tezi olarak savundu. Ardından Clermont-Ferrand'da felsefe bölümünün başına geçti. Aynı yıl Gilles Deleuze'le tanıştı. Bir yıl sonra Georges Bataille'in kurmuş olduğu Kritik Dergisi'nin yayın kuruluna girdi ve Naissance de la Clinique, Kliniğin Doğuşu adlı kitabını yayımladı. 1966'da ilk baskısı bir ayda tükenen ve büyük tartışmalara neden olan Les mots et les choses, kelimeler ve şeyler çıktı. İnsanın ölümünü ilan eden ve felsefe ile insan bilimlerindeki tüm hümanist geleneği karşısına alarak özellikle Jean-Paul Sartre'ın ve Komünist Parti'ye yakın entelektüellerin saldırısına uğrayan kitap çevresinde o dönemin moda akımı yapısalcılıkla ilgili sert bir polemik yaşandı. Bu tartışmalardan ve Fransa'nın boğucu geleneksel ahlakından rahatsız olan Foucault, Tunus Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak çalışmak üzere Fransa'dan ayrıldı. 1960'lı yıllar aynı zamanda Foucault'un edebiyat üzerine çeşitli türden önemli yapıtlar yayımladığı ve Telquel grubuyla yakın bir işbirliğine girdiği dönemdir. Tunus'ta anti-emperyalist gösteriler yapan öğrencilerle işbirliği yapan ve Mayıs 1968 olaylarından sonra Tunus polisinin sürekli tacizi üzerine Paris'e dönen Foucault, yeni kurulan deneysel Vincennes Üniversitesi'nde felsefe bölümünün başına geçti ve burada bir yıl ders verdi. 1969'da Tunus'ta tamamladığı ve kelimeler ve şeylerde kullandığı yöntemi açıklama denemesi olan L'Archéologie de Savoir, Bilginin Arkeolojisi yayımlandı. 1970'te Fransa'nın en prestijli kurumlarından Collège de France'ın kendisi için kurulan Düşünce Sistemleri Tarihi kürsüsüne seçildi. Bunun ardından Groupe d'Information sur les Prisons, Hapishaneler Üzerine Enformasyon Grubu adlı oluşumun kurucularından biri oldu. Gerek bu grup, gerekse de adalet, tıp, psikiyatri ve cinsellikle ilgili bir dizi mücadele çevresinde yeni bir politik etkinlik biçiminin öncülüğünü yaptı. Geleneksel parti politikalarının dışına çıkan bu etkinlik biçimi yeni bir eylem anlayışı ile yeni bir entelektüel anlayışını da beraberinde getiriyordu. 1973'te Sartre ve Maurice Clavel'le birlikte Liberation gazetesinin kuruluşuna katıldı. 1975'te Surveille et Punir, Naissance de la Prison, Gözetleme ve Cezalandırma, Hapishanenin Doğuşu yayımlandı. İktidar ilişkileri, teknikleri, stratejileri ve taktiklerinin, yani modern batı toplumlarında öznelliği kurma biçimlerinin analizini yaptığı bu kitap olağanüstü bir ilgi gördü. 1976'da Histoire de la Sexualité, Cinselliğin Tarihi başlıklı ve 6 cilt olmasını planladığı dizinin ilk kitabı La Volonté de Savoir, Bilme İstenci çıktı. Cinselliğin bastırılmadığını, tam tersine modern biyo iktidar tarafından üretilip bedene nüfuz etmek için bireylere dayatıldığını söylediği bu kitap, Sigmund Freud'den Herbert Marcuse'ye kadar uzanan ve insanın hakikatini ve özgürlüğünü arzuların özgürleşmesinde bulan kuramın ağır bir eleştirisiydi. Özgürleşmenin yerine alternatif olarak kendini yaratmayı ve arzunun özgürleşmesi yerine zevki yoğunlaştırmayı öne çıkaran bakış açısını bu son kitabının ardından geliştirdi. 6 yıl sonra yayımlanan Cinselliğin Tarihi'nin 2. ve 3. ciltlerine kadar geçen süre içinde önde gelen Fransız entelektüelleriyle birlikte İspanya'dan Polonya'ya çeşitli baskıcı rejimlere karşı yürütülen uluslararası kampanyalara katıldı. Bütün bu süreç içinde irili ufaklı birçok kitap, makale ve söyleşisi yayımlandı. Söz konusu makale ve söyleşilerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği dersler 1994'te 4 cilt olarak ve Dit et écrit, Söylenmiş ve Yazılmışlar başlığı altında bir araya getirilip kitaplaştırıldı. Collège de France'da vermiş olduğu dersler halen kitaplaştırılmakta olan Foucault'un gerek teorik çalışmaları gerekse de etkin politik yaşamıyla 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olmuştur. Bu çalışmalar edebiyattan felsefeye, insan bilimlerinden siyasete birçok alanda sayısız yapıt için çıkış noktası olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 20. yüzyılın entelektüel coğrafyasında Foucault'un yaptığı bu belirleyici etkinin nedeni kuşkusuz Batı'da çok güçlü bir biçimde kök salmış, düşünce geleneklerinin hakimiyetini sarsan yeni bir düşünme biçiminin en önemli temsilcilerinden biri, belki de en önemlisi olmasıdır. 1960'lı yıllardan itibaren özellikle Nietzsche ve Heidegger'in etkisiyle ortaya çıkan bu yeni düşünce biçimi, Foucault'un antropolojizm olarak adlandırdığı ve öncelikle insanı ve insan doğasını felsefi düşünce için çıkış noktası olarak alan, özelde ise bir özne ve bilinç felsefesinde yoğunlaşan geleneği hedef alıyordu. Zaman zaman antihümanizm olarak adlandırılan bu yeni eleştiriler tutumda doğrudan doğruya özne ve öznel deneyim sorununu hedef alan Foucault'un tuttuğu yer çok önemlidir. Öznel deneyimi açıklamak için öznenin değil, o deneyimi kuran söylem ile söylemin karşılıklı ve kaçınılmaz bir ilişki içinde olduğu iktidar sistemlerinin analizini yapmak gerektiğini gösteren Foucault, bir yandan iktidar ile özne arasındaki ayrılmaz ilişkinin altını çizmiş, bir yandan da öznel deneyimin kurulmasında insan bilimlerinin oynadığı rolü ortaya çıkararak çok güçlü bir bilim eleştirisi getirmiştir. Foucault'un bu analizlerde geliştirdiği ve kullandığı iktidar modeli, gerek klasik politik felsefenin, gerekse de Marksizmin kullandığı modelden radikal anlamda farklıdır. Bu yüzden çok ince iktidar ilişkileri ve tekniklerinin delilikten suça, cinsellikten etiğe kadar en umulmadık noktalarda ne kadar etkili olduğunu göstermiş ve siyasi düşüncede yeni bir çığır açmıştır. Öte yandan Foucault'un bu çalışmalarda kullandığı yöntemler ile tarih anlayışı, felsefe ve insan bilimlerinde kullanılan klasik yöntemler ile tarih anlayışının çok dışına çıkmış ve oluşturduğu örnekle yepyeni araştırma alanları ve biçimlerine öncülük etmiştir. El attığı her alanda öncelikle yerleşik bakış açılarını ve yöntemleri sorgulayan Foucault, bu tutumuyla öncelikle düşüncenin kendisi üzerinde düşünmesi ve kendini dönüştürmesinin önemini hatırlatmış ve bu anlamda düşünce tarihine radikal anlamda yön veren dönüm noktalarından biri olmuştur. Büyük Kapatılma, Ferda Keskin, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Eserlerinin çok büyük bir bölümünde Batı'nın yakın tarihi üzerinde yoğunlaşan Foucault'a göre 17. yüzyıl Avrupa'sında çok önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. Bu değişim sürecinin en önemli anı ise Foucault'un Deliliğin Tarihi adlı ilk önemli eserinde Büyük Kapatılma olarak adlandırdığı olaydır. 1656 yılında Paris'te Hôpital General, Genel Hastane adlı bir kurum kurulmuş ve birkaç ay gibi kısa bir süre içinde Paris nüfusunun azımsanmayacak bir bölümü, 300 bin nüfusun en az 6 bini bu kurumda gözetim altına alınmıştır. Ancak Foucault'a göre Hôpital General'in işleyişi ya da amacı bakımından hiçbir tıbbi düşünce ya da amaçla ilişkisi yoktur. Tersine bu kurum o dönemde Fransa'da örgütlenmekte olan monarşik ve burjuva düzenin önemli bir parçası, hatta makamıdır. Michel Foucault, Folie et des Raisons, Histoire de la Folio à l'âge classique, Paris, Plon, 1961, sayfa 58-60. Üstelik aynı yıllarda bütün Avrupa'da benzer gelişmeler meydana gelmiş, çeşitli ülkelerde nüfusun önemli bir kısmı sıkı resmi denetim altındaki kurumlarda kapatılmıştır. Kapatılanlar, deliler, hastalar, fakirler, eşcinseller gibi farklı özellikler taşıyan kişilerin oluşturduğu karışık bir gruptur. Ancak yine de bu gruba ait olanların önemli bir ortak özelliği vardır. Hepsi bedensel özürlü oldukları için ya da başka nedenlerle çalışamayan veya çalışmak istemeyen, sabit işi ve evi olmayan, yersiz yurtsuz insanlardır. O dönemde hiç ayrım yapmadan yaşlılar, sakatlar, çalışamayan veya çalışmak istemeyen kimseler, eşcinseller, akıl hastaları, müsrif babalar, hayırsız evlatlar kapatılıyordu. Hepsi birden aynı yere kapatılıyordu. Michel Foucault, Büyük Kapatılma, bu kitap sayfa 106. Bu anlamda Foucault, akıl hastanesi, hastane ya da hapishane gibi modern kapatma kurumlarının 17. yüzyıla kadar var olmadığına dikkat çeker. Üstelik deliler, hastalar, suçlular ve çalışamayacak durumda olan ya da çalışmak istemeyenler başlangıçta hiçbir ayrım gözetilmeden aynı yere kapatılmıştır. Foucault'a göre bu büyük kapatılma sürecinin arkasında doğrudan doğruya ekonomik ve siyasi bir neden vardır. Büyük bir ihtimalle İspanyol ekonomisinde meydana gelen bir kriz sonucunda bütün Batı dünyasını etkisi altına alan ve ücretlerin düşmesine, işsizliğe, para kıtlığına neden olan ekonomik bir kriz. Michel Foucault, Folio et Déraison, Histoire de la Folio à l'âge classique, Paris, Plon, 1961, sayfa 80. Foucault böylece kapatılmanın ikili bir işlev yerine getirdiğini söyler. Böyle bir ekonomik kriz anında aç kalan işsiz ve aylak kesimin baş kaldırması tehlikesine karşı güvenli bir önlem almak ve kapatılmış olanların kriz geçtikten sonra ucuz ve kolayca denetlenebilir bir iş gücü oluşturmasını sağlamak. Söz konusu olan artık işsizlerin kapatılması değil, kapatılmış olanlara iş vermek ve onların herkesin refahına hizmet etmesini sağlamaktır. Münavebe çok açıktır. İşsizliğin olmadığı ve ücretlerin yüksek olduğu zamanlarda ucuz el emeği ve işsizlik dönemlerinde aylaklığın ortadan kaldırılması ile ajitasyon ve isyanlara karşı toplumsal korunma. 17. yüzyılda meydana gelen bu önemli değişim uzun süreli bir kapatma ve cezalandırma mekanı olarak hapishane kurumunun da temellerini atmıştır. Çünkü Foucault'a göre bu döneme kadar pratik anlamda hapishane diye bir kurum olmamıştır. Suçluların kapatıldığı hücreler kendi başına bir cezalandırma aracı değil, bir tür mahkeme bekleme odası olarak işlev görmüş, insanlar hücrelere başka bir şekilde cezalandırılmayı ya da özgürlüklerine kavuşmayı beklemek üzere kapatılmıştır. Etkin bir önlem olarak kapatmaya ancak kapitalizm, el emeği, işsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya geldiğinde ve 17. yüzyıl Avrupa toplumları, Fransa, İngiltere, Almanya ve bunun gibi büyük isyanlarla tanıştığında başvurulmuştur. İsyanları bastırmak için bir ordu göndermek, insanları katletmek, yakıp yıkmak gibi eski yöntemler aynı zamanda büyük toprak sahiplerinin vergi toplamasını da engelleyen genel bir ekonomik felakete yol açacak önlemler haline geldiğinde daha ekonomik ve etkili bir önlem ve cezalandırma tekniği olarak hapishaneye başvurulmuştur. Çünkü hapishaneler nüfusun tehlikeli bir bölümünü feci ekonomik sonuçlara yol açmadan elemeye imkan tanımıştır. Michel Foucault, Büyük Kapatılma, bu kitap sayfa 105. 17. yüzyılda başlayan bu kapatma pratiğinde 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında yani Fransız devrimi döneminde önemli bir değişim daha meydana gelmiş ve kapatılanlar içinde ayrımlar yapılmaya başlanmıştır. Akıl hastaları tımarhaneye, gençler ıslah evlerine, suçlular hapishaneye. AGY sayfa 106. Yani bu dönem hastaların, akıl hastalarının, suçluların kategorik olarak birbirinden ayrılıp her biri için farklı bir kurumun kurulmasına tanıklık eder. Ancak Foucault'a göre başlangıçta bu tür bir ekonomik tasarruf işlevi görmek üzere geliştirilen kapatma teknikleri ve kurumları giderek daha pahalı ve verimsiz hale gelmiştir. Genel olarak kapitalist toplumda uygulanan büyük kapatılma çok arkaik ve kendini haklı çıkaramayan bir şeydir. Sonuçları görünür biçimde çok pahalıdır. Michel Foucault, Büyük Kapatılma, bu kitap sayfa 108. Çalışamayacak durumda olan veya çalışmak istemeyenlerin tedavi ya da ıslah yoluyla çalışabilir hale getirilmesinin ekonomiye olan katkısı bu amaçla yapılan harcamaların altında kalmaya başlamış, üstelik yapılan her türlü reforma rağmen bu kurumlar görünür amaçlarını gerçekleştirmede ciddi başarısızlıklara uğramıştır. İşte bu olgudan hareket eden Foucault, bu kadar verimsizlik ve başarısızlığa rağmen söz konusu kurumlarda niçin ısrar edildiğini sorgular. Bu ısrarın nedeni Foucault'a göre kapatma pratiğinin güçlü bir toplumsal denetim sağlamak ve kapitalizmin ihtiyaç duyduğu iş gücünü üretmek için görünürden çok daha ince ve etkili bir işlev yerine getirmesidir. Foucault'un siyasi modernliğin eşiği olarak adlandırdığı ve 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başına tekabül eden dönem aynı zamanda kapitalizmin ihtiyaç duyduğu emek gücünün kaynağı olan insan bedeni ve bu bedenin sahip olduğu üretim gücünün doğrudan doğruya ekonomik ve siyasi müdahalelerin nesnesi haline geldiği dönemdir. Ancak bu emek gücünün fiilen üretken hale getirilebilmesi için kullanılan eski tekniklerin, örneğin hapishane, ıslah evi, akıl hastanesi, askeri kışla gibi kurumların zorlayıcı yönetmeliklerini örnek alan büyük fabrikalar, aşırı pahalı ve etkisiz hale gelmesiyle birlikte yeni bir teknik gerekmiştir. Bu yeni teknik Foucault'a göre kapitalist üretim biçiminin gerektirdiği disiplin ve uysallığın insanlar tarafından benimsenip içselleştirilmesine ve gönüllü olarak uygulanmasına dayanır. Böylece 18. yüzyıl sonunda Avrupa'da ortaya Foucault'un disiplinci iktidar adını verdiği yepyeni bir iktidar türü çıkmıştır. Bu iktidarın uysallaştırma ve verimli hale getirme yöntemi ise şiddet ve bedensel zorlamaya değil, insanlara belli öznellik biçimleri dayatılmasına dayanır. Bu yüzden kendi çalışmalarının genel bir değerlendirmesini yaparken Foucault, insanların Batı kültüründe özneye dönüştürülme biçimlerinin analizine verdiği önemi vurgular ve bu özneleştirme sürecinde etkili olmuş üç ayrı nesneleştirme kipini öne çıkarır. Kendilerine bilim statüsü veren ve konuşan özne, emek üreten özne ile biyolojik anlamda yaşayan özneyi nesneleştiren araştırma kipleri. Özneyi kendi içinde bölen ve başkalarından bölüp ayıran pratikler ve son olarak insanın kendisini özneye dönüştürme biçimleri. Michel Foucault, Özne ve İktidar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2000, sayfa 58. Büyük kapatılma başlığı altında toplanan yazılar, Foucault'un yukarıda saydığımız ikinci nesneleştirme kipi üzerine yaptığı çalışmaların kapsamına giriyor. Çalışmamın ikinci bölümünde, öznenin bölücü pratikler diye adlandıracağım pratiklerde öznenin nesneleştirilmesini inceledim. Özne ya kendi içinde bölünmüş ya da başkalarından bölünmüştür. Bu süreç onu nesneleştirir. Bunun örnekleri deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, suçlular ile iyi çocuklardır. AGY, sayfa 58. Burada sözü edilen nesneleştirme sürecinin Foucault'un genel olarak Batı kültüründe insanların özneye dönüştürülmesini tarif ederken kullandığı sorunsallaştırma kavramıyla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Sorunsallaştırma, insanların belli varlık veya davranış biçimlerinin tarihin belirli anlarında sorun olarak kabul edilip bazı söylemsel pratikler ile söylemsel olmayan pratiklerin nesnesi haline getirilmesi ve Foucault'un hakikat oyunları adını verdiği sistemlere dahil edilmesidir. Söz konusu varlık veya davranış biçimlerinin bu sistemler içinde üretilmiş hakikatler yani bilgi üzerinden tanımlanması, aynı zamanda onların belli insan deneyimleri olarak yeniden kurulması ve sınıflandırılmasıdır. İnsanların bu hakikatlere inanması, yani onlar üzerinden tanımlanmış deneyim biçimlerini kendilerine dair hakikatler olarak görmesi ise bu deneyimlerin öznesi olmayı kabullenmeleri anlamına gelir. Böylece insanlar öznesi haline geldikleri deneyimlerin içerimlediği bilimsel, ahlaki, hukuki, siyasi normlara göre hareket eder ve kendini sınırlar. Bu konuda daha ayrıntılı bir tartışma için bakınız Ferda Keskin, Özne ve İktidar, Michel Foucault, Özne ve İktidar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2000 içinde sayfa 11-24. Yukarıda yaptığımız alıntıda Foucault, bölücü pratikler adını verdiği ikinci nesneleştirme kipi için deli ile akıllıyı, hasta ile sağlıklıyı, suçlular ile iyi çocukları bölüp birbirinden ayıran sınıflandırmaları örnek veriyor. Kuşkusuz bu pratiklerde söz konusu olan delilik, hastalık, suç gibi belli varlık veya davranış biçimlerinin sorunsallaştırılarak özel birer deneyim haline dönüştürülmesidir. İnsanlar bu deneyimlerin öznesi olmayı kabul ettiklerinde, davranışlarını da deneyimlerin içerimlediği normlara göre sınırlandıracak, yani modern kapitalist toplumun ihtiyaç duyduğu disiplini içselleştirecektir. Bu tür sorunsallaştırmaların gerektirdiği söylemsel pratikler, akıl hastalığı, hastalık ya da suç gibi varlık biçimleri üzerine nesnel anlamda doğru olma, yani hakikat iddiası taşıyan önermeler üreten psikiyatri, psikoloji, patoloji, psikopatoloji, pedagoji, kriminoloji gibi bilimsel araştırma alanları, söylemsel olmayan pratikler ise bu araştırma alanları için gereken ortamı sağlayan hastane, akıl hastanesi, hapishane, kışla, okul gibi tecrit kurumlarıdır. Foucault'un eserlerinin önemli bir bölümünün bu tür nesnelleştirme ya da sorunsallaştırma süreçlerinde kullanılan söylemsel pratikler ile söylemsel olmayan pratiklerin analizine ayrıldığını görüyoruz. Klasik çağda deliliğin tarihi, kliniğin doğuşu, gözetleme ve cezalandırma, hapishanenin doğuşu bu anlamda en çok öne çıkan eserler. Örneğin klasik çağda deliliğin tarihi, insanların delilik ya da benzeri kavramlar altında tanımlanan varlık veya davranış biçimlerinin 18. yüzyılın sonundan itibaren bir yandan psikiyatri, psikoloji ve benzeri bilim alanlarına dönüşecek söylemsel pratiklerin, diğer yandan daha sonra akıl hastanesi adını alacak olan kurum çerçevesinde söylemsel olmayan pratiklerin nesnesi haline gelmesinin ve bu süreç sonunda deliliğin akıl hastalığı deneyimi olarak yeniden kurulmasının bir tarihidir. Deliliğin akıl hastalığı olarak yeniden kurulması, aynı zamanda akıl ile akıl olmayan arasında derin bir yarılmanın, deliliğin dışlanıp, kapatılıp, sessizliğe itilmesinin ve aklın akıl olmayan üzerinde tek yanlı, bilimsel, psikiyatrik, psikolojik doğruluklarla bezeli ve normatif bir monolog üretmesinin de işaretidir. Kurucu olan deliliği ayırıp bölen edimdir. Yoksa bu bölme bir kez yapılıp da ortalık yatıştığında yerleşik hale gelen bilim değil. Çıkış noktası akıl ile akıl olmayan arasındaki mesafeyi koyan yarılmadır. Aklın akıl olmayan üzerinde onun hakikatini delilik, suç veya hastalık biçiminde çekip çıkarmak için uyguladığı etki ise fazlasıyla bu yarılmadan kaynaklanır. Akıl hastalığının sakin dünyasının ortasında modern insan artık deliyle iletişimde bulunmuyor. Ortak dil yok. Daha doğrusu artık ortak dil yok. 18. yüzyılın sonunda deliliğin akıl hastalığı olarak kurulması kesintiye uğramış bir diyaloğun sonuçlarını ifade eder. Bu durum akıl ile delilik arasındaki ayrılığı sanki zaten varmış gibi koyar ve sabit söz dizimi olmayan, biraz anlaşılmaz biçimde ifade edilen, daha önce delilik ile akıl arasındaki alışverişte kullanılan o eksik kelimelerin bütününü unutulmaya bırakır. Aklın delilik hakkındaki monoloğu olan psikiyatrinin dili ancak böyle bir sessizlik üzerine kurulabilirdi. Michel Foucault, Deliliğin Tarihine Ön Söz, bu kitap sayfa 21-22. Benzeri bir şekilde Foucault kliniğin doğuşunda hastalığın delilikle aşağı yukarı aynı tarihsel dönemde nesneleştirilmesini ya da sorunsallaştırılmasını ve bu sorunsallaştırma sonucunda bir yandan bilimsel olarak sınıflandırılan anatomik patolojik bir kimliğin öte yandan hastane biçimini alan kurumun ortaya çıkışını gösterir. Ancak Foucault'un kapatılma sürecini işlediği eserleri arasında belki de en etkili olanı gözetleme ve cezalandırma, hapishanenin tarihi olmuştur. Bu kitabında Foucault, tıpkı akıl hastanesi ve hastane gibi 18. yüzyıl sonunda kurumlaşan hapishanenin, aynı zamanda modern toplumun disiplin tekniklerinin ortaya çıktığı ve geliştirildiği bir mekan olduğunu göstermiştir. Suçlulara daha insanca bir cezanın uygulanacağı ve mahkumların ıslah edileceği vaatleriyle kurulan hapishane, sayısız reforma rağmen bir türlü beklenen işlevi yerine getirememiş, tersine neredeyse suçun kendisinin kurumsallaştığı, suçlu girenin suça eğilimli olmayı öğrendiği bir mekana dönüşmüştür. Dolayısıyla Foucault'a göre hapishanenin asıl işlevi suçluları ıslah etmek değil, suçu sorunsallaştırarak suça eğilimlilik adı verilen bir öznel deneyim kurmak ve iyi çocukları bu yeni ve bilimsel olarak tanımlanmış deneyimin içerimlediği normlara göre koşullandırmaktır. Foucault, 19. yüzyıl Avrupa'sına özgü bu disiplinci ütopyanın eksiksiz biçimini panoptikon kavramında bulduğunu söyler. İngiliz filozof Jeremy Bentham'ın ideal hapishane olarak tasarladığı panoptikon, halka biçimli bir binadır. Ortasında bir avlu ve avlunun ortasında bir kule vardır. Halka hem içeriye hem dışarıya bakan hücrelere bölünmüştür. Bu küçük hücrelerin her birinde kurumun hedefine uygun olarak yazı yazmayı öğrenen bir çocuk, çalışan bir işçi, ıslah edilen bir mahkum, deliliği yaşayan bir deli vardır. Merkezi kulede bir gözetmen vardır. Her hücre hem içeriye hem de dışarıya baktığından gözetmenin bakışı tüm hücreyi kat edebilir. Hiçbir karanlık nokta yoktur ve sonuç olarak bireyin yaptığı her şey bir gözetmenin bakışına açıktır. Bu gözetmen kendisinin her şeyi görebileceği, buna karşılık kimsenin kendisini göremeyeceği şekilde panjurlar, yarı açık bölme pencereleri arasından gözlemde bulunur. Bentham'a göre bu küçük ve harikulade mimari kurnazlığı bir dizi kurum kullanabilir. Panoptikon aslında bir toplum ve bir iktidar türünün ütopyasıdır. Michel Foucault, Hakikat ve Hukuksal Biçimler, bu kitap sayfa 224. Panoptikon'da gözleyenin kendisi gözlenenler tarafından görülmediği için gözlenenler tam olarak ne zaman gözlendiklerini bilemezler. Bu yüzden her zaman sanki gözleniyormuş gibi hareket etmek ve davranışlarını sınırlandırmak zorundadırlar. İşte tam da bu yüzden Foucault'a göre panoptikon disiplinin mahkumlar tarafından içselleştirilmesidir. Panoptikon ilkesinin hapishane dışında başka kurumlar tarafından da uygulanmasıyla birlikte iktidar son derece ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde toplumu disiplin altına alır. Hapishane gibi sürekli gözetim ve denetleme üzerine kurulu bir kurumun tüm görünür başarısızlıklarına rağmen ısrarla muhafaza edilmesinin ve benzeri kurumların hapishanenin disiplin tekniklerini izlemesinin nedeni de bu ince disiplin tekniğinin bu mikro mekanizmanın geliştirilmesine hizmet eden bir laboratuvar işlevi görmesidir. Kapitalizmin ve burjuvazinin ihtiyaç duyduğu ya da kapitalist sistemin gerçek çıkarlarını bulduğu şey deliler, hastalar ve suça eğilimlilerin dışlanıp kapatılması ve sürekli gözetim altında bulundurulması değil, bu tür bir kapatmanın kullandığı teknikler ve prosedürlerdir. Belli bir andan itibaren burjuvazi için bir çıkar oluşturan, bu çıkarı temsil eden şey, dışlama mekanizmaları, gözetleme aygıtları, deliliğin suça eğimliliğinin, cinselliğin tıbbileştirilmesi, bütün bunlar yani iktidarın mikro mekanizmasıdır. Ve burjuvaziyi ilgilendiren de budur. Michel Foucault, İki Ders. Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2000 içinde, sayfa 110. Kapitalizmin ihtiyaç duyduğu disiplin, hapishanede ve benzeri kapatma kurumlarında geliştirilen bu teknik ve prosedürlerin tüm toplumsal kurumlara yayılmasıyla mümkün olmuştur. Bu yüzden Foucault'a göre aslında Jeremy Bentham'ın tasarladığı hapishane binası hiçbir zaman inşa edilmemiş olsa da Bentham'ın düşü gerçekleşmiş ve panoptizm başka bir biçimde tüm batıyı etkisi altına almıştır. Foucault ideal yapısını panoptikon metaforunda bulan bu disiplinci sürecin tarihinin aynı zamanda modern ruh kavramının da tarihi olduğunu vurgular. Kapitalizmin 19. yüzyılda varmış olduğu noktanın ortaya çıkardığı iktidar mekanizması, bu mekanizmanın kullandığı söylemsel pratikler ile söylemsel olmayan pratikler, yani insan bilimleri ve onların insana dair ürettiği hakikatler ile bu hakikatlerin üretilmesi için oluşturulan kurumsal mekanlar ve prosedürler, deliliği akıl hastalığına, hastalığı patolojik vakaya, suçu suça eğilimliliğe dönüştürerek yepyeni deneyimler kurmuş ve Batı insanını bu deneyimlerin öznesi haline getirmiştir. Bu deneyimlerle kurulan bilinç ilişkisinin yani öznelliğin yer aldığı mekandır modern ruh. Dolayısıyla eski Yunan'dan bugüne beden içinde hapsolduğu düşünülen ruh, siyasi modernlikle beraber bedenin ve güçlerinin terbiye edildiği, itaatkar kılındığı yer, bedenin hapishanesi haline gelmiştir. Bakınız Michel Foucault, Surveille et Punir, Paris, Gallimard, 1975, sayfa 34. Büyük kapatılmanın gerçekleştiği asıl mekan insan ruhudur. Akıl hastanesi, hapishane gibi normların dışına çıkmış ruhları terbiye edip iyileştirmek için var olan kurumlarsa, bu büyük kapatılmanın karanlık yüzünü gizleyen sözde insancıl okullar.